Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün üniversitelerin bölünmesi tasarısını konuşacağız. Konuğumuz Profesör Üstün Ergüder. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu bazı üniversitelerin bölünmesi ve yeni üniversitelerin kurulmasına ilişkin kanun tasarısı yarın ve öbür gün mecliste görüşülecek. Biz de artlarıyla, eksileriyle bu konuyu ele alalım istiyoruz. Sizden dinleyelim ayrıntıları. Ne düşünüyorsunuz bu yeni tasarı hakkında hocam?
Yeni tasarı hakkında ne düşündüğümü anlatabilmek için birazcık geçmişe gitmek istiyorum. Bir anekdotla başlayayım. Ben 92 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör oldum. Tabii Boğaziçi Üniversitesi daha küçük bir üniversite. Daha merkezden yönetilebilir bir üniversite. Ve o günlerde rahmetli Cemi Demiroğlu'ndan konuşma fırsatım olmuştu. Cemi Demiroğlu o zaman rektördü. İstanbul Üniversitesi rektörüydü. Dedim ki Cemi Hoca dedim bir gün böyle konuşurken. Ya sizin bu üniversite çok büyük dedim. Burası yönetilemez. Şunu bölsenize dedim. Bana kızdıydı biraz homurdandı. Yok dedi bizim dedi geleneğimiz var filan dedi. Şimdi ben tabii Boğaziçi Üniversitesi perspektifinden baktığım için yönetilebilmek benim için çok önemliydi. Şimdi biraz daha geriye gidelim. İstanbul Üniversitesi çok eski bir üniversite, kendi gelenekleri olan bir üniversite ve 1750 sayılı yasa vardı. Çoğumuz artık hatırlamıyor onu. O kadar eskidi ki, o kadar geriye gitti ki 1982 yılına kadar yürürlükte olan üniversiteler yasası. Üniversite o yasada böyle fakültelerin özelliğine, yani fakültelerin özelliğine önem veren bir yasaydı. Rektörlük ve üniversitenin senatosu nispeten güçsüz, daha böyle hani bizim eski cumhurbaşkanı modelimiz vardı ya, işte rektör öyle bir modeldi. Yöneten bir model değil, temsil eden bir model. Senatonun başkanı, esas yönetim, esas üniversitenin yönlendirilmesi fakültelerden oluyordu. Yani şuna benzetebilirdik 1750 sayılı yasa altında İstanbul Üniversitesi'ni bir feodal krallığa benzetebilirdik. Bir sürü krallıklar, ortada bir feodal lord var ama esas güç yönetenler, dekanlar, fakülteler. 1982'de 1750 sayılı yasa çok değişik bir sistem getirdi. O da en önemli değişiklik YÖK yasasının bütün üniversiteleri bir kampüs üniversitesi kavramı altında örgütlemeye çalıştı. Orta Doğu'yu model aldı, Boğaziçi Üniversitesi'ni model aldı. Yani bu modelde de rektörlük artık böyle çok sembolik bir makam olmaktan, bir senato başkanlığı olmaktan çıkıp üniversiteyi yönlendiren, yöneten, bir yerlere götüren, yani üniversitenin bir üniversiteyi bir yönetim, yeni bir yönetim, merkezden yönetim modeline oturttular. Şimdi benim Cemi Demiroğlu'na söylediğim şey, İstanbul Üniversitesi bu modelde rektörlük tarafından nasıl yönetilebilir? Çok büyük, çok karmaşık bir yer. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nin 19 fakültesi var, birçok okulu var, yani yüksek okulu var, 13 tane yüksek okulu var, 16 tane enstitüsü var, 29 tane research, araştırma merkezi var, 2 tane de çok büyük tıp fakültesi var. Şimdi siz bunu Avrupa'da herhangi bir yüksek öğretim eksperine sorsanız bu üniversite nasıl yönetiliyor diye saçını başını yolmaya başlar. Çünkü çok zor, hele 2 tane tıp fakültesi. Cidden zor bir yapı. İşte ben o bağlamda o lafı etmiştim. Belki üniversitenin bölünmesi doğru olur da diye de düşünüyordum. Ve bu dünyada da olmayan bir şey değil. Birçok üniversiteler birleştiriliyor veya bölünüyor, yapılıyor, ediliyor. Bu şeydir, olan bir şeydir. Onun için bunda bir sıkıntı yok. Bunun nasıl yapıldığı çok önemli. Şimdi Şimdi ben diğer üniversitelere girmek istemiyorum. Çünkü bilmiyorum o üniversitelerin yapılarını. Onlar da büyük üniversiteler
belki
anladığım
İstanbul
kadarıyla.
Belki İstanbul Üniversitesi kadar büyük olmasa da.
İstanbul Üniversitesi en çarpıcı model olduğu için 100 bin öğrenci, 100 bin üstünde öğrenci var. İstanbul Üniversitesi şehrin her tarafına dağılmış durumda. Şimdi biz YÖK için kalite değerlendirmesi yaptım ben bir grubun başkanı olarak geçen yıl içinde. İstanbul Üniversitesi'ni değerlendirdik. Çok zorlandık. Neden zorlandık? Üniversiteyi tanımak çok zor. Bir kampüs Avcılar'da, bir kampüs Orman Fakültesi, Kemerburgaz'a yakın, Kilyos'a yakın. Diğer fakülteler şehrin çok değişik taraflarına dağılmış durumda. İstanbul'un da ulaşım sorunlarını bilirseniz, ya bu nasıl yönetilir diye benim içimde de önemli yani bir kuşku olmuştu. Nitekim bizim yazdığımız raporda da şunu vurguladık. Dedik ki bu üniversitenin yönetim şeklini, yukarıdan yönetim şeklini ve modelini çok iyi düşünmesi lazım, tasarlaması lazım. Avrupa Üniversiteler Birliği'nin yazdığı bir rapor da var üniversite hakkında. Onda da aynı şey, beş aşağı beş yukarı vurgulanıyor. Siz bir şey soracaktınız. Ben devam ettim.
Yok hocam. Şimdi şeyi merak ediyorum. Bugünkü sebep de bu değil mi yani? Büyüklük.
Şimdi bugünkü sebep nedir bilemiyorum. Yani bugünkü sebep herhalde büyüklük. Yani büyüklüğü yani daha küçük ünitelerin, daha bölünmüş üniversitenin daha yönetileceği ve stratejik bir planlama yapılabileceği varsayımından hareket ediyor.
Ve kalabalık olmasından
bahsediliyor. Kalabalık olmasından bahsediliyor. Şimdi o açıdan baktığımda ben olaya akılcı olarak bakmak istiyorum. İdeolojik hiçbir perspektiften bakmıyorum. Seneler evvel söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Yalnız şöyle bir olay var. Bunun yapılış şekli beni biraz rahatsız ediyor.
Neden?
Bunu da gene bir anekdotla size anlatayım.
Buyurun.
Ben 2004-2013 arasında Avrupa Üniversiteler Birliği'nin, Birliği ve UNESCO'nun birlikte kurduğu Magna Carta Gözlemevi diye bir uluslararası örgüt var. Merkezi İtalya'da, Bologna'da. Bu örgüt üniversitelerin kurumsal özelliğinin ve akademik hürriyetin akademik özgürlüklerinin koruyucusu bir üniversite. Yani gözlemevi. Bakıyoruz, işte problem varsa rapor yazıyoruz, ediyoruz. Şimdi orada geçti bu yıllar arasında 2013'e doğru çok önemli bir sorun oldu. Bu sorunlardan sorun bir tanesi çok benziyor şimdiki soruna. Galler'in şey üniversitesi Cardiff'te Metropolitan Üniversitesi diye bir üniversite var. Bu üniversiteyi Milli Eğitim Bakanlığı, Galler'in Eğitim Bakanlığı Cardiff bölüp başka üniversitelerle parçalamak istedi.
İtiraz geldi mi orada da?
Üniversiteden çok itiraz geldi. İtiraz geldi ve bize müracaat ettiler. Siz eğer üniversite özelliğinin koruyucusuysanız lütfen bize arka çıkın. Ben de bunun üzerine Galler'in Eğitim Bakanı Leighton Andrews diye bir bakan ismi, ona bir mektup yazdım Magna Carta olarak. Dedi ki böyle iddialar var. Siz burada üniversiteye danışmadan bir takım tedbirler alıyorsunuz. Böyle şikayetler var. Sizin ne gibi nedenlerle bunu yapmak istediğinizi biz Magna Carta olarak duymak isteriz diye bir mektup yazdım. Yani sizi de dinleyelim. Çünkü üniversiteyi dinledik. Çünkü üniversitenin bana yazdığı mektuplar var bu konuda. Ve fazla da bir ümidim yoktu. Yani burası işte Galler'in Eğitim Bakanı, biz bu işi yapıyoruz.
Bülent, kusura bakmayın.
Bir müddet sonra kusura bakmayın derler. Yani sen ne karışıyorsun? Uluslararası kuruluşsun. Elinde hiçbir güç yok. Ya bize bir mektup yazmışsın, soruyorsun. Biz o mektubu çok lisan-ı münasiple yazdık. Yani gene bunu da diyebilirlerdi. Fakat Leighton Andrews'dan bana cevap geldi. Leighton Andrews kendi düşüncelerini anlatıyor. Niye bakanlık olarak biz burayı, bakanlık olarak böyle bir tedbir almayı düşündük? düşünüyoruz. Ama üniversiteden gelen görüşleri de dikkate aldık. Sizlerin görüşlerini de dikkate aldık. Bu işten vazgeçtik.
Galiba bizde eksik olan da bu bugün.
Burada bizdeki eksik olan o. Yani şimdi ben dışarıdan bakıyorum. Bir takım kurallar yani bir takım ilkelerim var, yönetim ilkeleri. Buna göre o üniversitelerin yönetim sorunu olur diyorum. Eğer kanunda böyle bir kanunsa, mesela 1750 sayılı eski yasa olsaydı böyle bir şey demezdim. Çünkü onun modeli oydu.
Evet.
Bunun modeli başka. Bunun modeli rektörlük tarafından bir yerin yönetilmesi. Elde de çok çok karmaşık bir yapı var.
Dolayısıyla belki üniversitenin bileşenlerinden fikir alınsa bugün başka bir yola girilebilirdi.
Tabii yani bunların birazcık danışarak yapılması lazım. Yani ben yaptım oldu modeli bence pek doğru değil. Çünkü karşında da Türkiye'nin en eski üniversitesi var. Bunun bir takım gelenekleri var. Yaşatmak istediği yani alışa gelmiş bir kültürü var,
evet,
bir yapısı var.
Size bunu soracaktım aslında. Bir süredir eylemler sürüyor üniversitelerde, özellikle İstanbul Üniversitesi için. Ve öğrencilerin de akademisyenlerin de en büyük kaygısı fakültelerin köklerinden koparılacak olması. Ve uluslararası tanınırlık kaygıları var. Çünkü yeni bir fakülte olacak bu ve artık İstanbul Üniversitesi'nden olmayacak. Bunlar için herhangi bir çözüm üretilemez herhalde artık.
Ben onu pek şeye almıyorum. Yani üniversitenin belli olur. Yani aslında İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültelerini alalım mesela. Uluslararası olarak Cerrahpaşa'da çok iyi tanınır, Çapa da çok iyi tanınır.
Çapa arada...
ayrı bir yapıda pek bir sorun olacağını sanmıyorum.
Belki diğer üniversiteler, Anadolu Üniversitesi de bölünecek mesela.
Yani
belki
bütün,
üniversiteler için geçer.
Evet, bütün dünyada tartışılan bir olaydır bu. Yani zaman zaman hükümetler böyle tedbirler almak isterler. Mesela ben Barcelona Üniversitesi rektörüyle burada İstanbul'da bir yemek yedikti. Yanımızda Gülsüm Sağlamer de vardı. O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörü. Bize sordu, bir takım sualler soruyor. O üniversitede kaç fakülte var bilmem ne. Yani sordu, dedi ki bana, sizin tıp fakülteniz var mı dedi. Yok dedim. Ondan sonra güldü, elinde böyle yaptı. Döndü Gülsüm'e, senin dedi tıp fakülten var mı? O da yok dedi, ona da böyle yaptı. Yani iyi gibi, evet, iyi bir işaretten. Peki dedi, İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesi var mı? İki tane var deyince, of dedi adam. Yani bütün dünyada yani tıp fakülteleri çok büyük üniversiteler, büyük üniteler, hastaneleri var, döner sermaye gelirleri var ve üniversite içinde büyük bir şey oluyorlar, büyük bir ağırlık kazanıyorlar. O ağırlık her zaman tartışılmıştır dünyada. Acaba bazı yerlerde sağlık üniversiteleri kurularak bu sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Yani üniversite içinde diğer bilim dallarına göre çok daha büyük bir ağırlık oluyor. Bir tane, iki tane de tıp fakülteniz olursa tabii durum değişik oluyor. Fakat bunlar hep dışarıdan bakıldığı zaman, yani
evet,
eğer burada bir yeni bir aranjman yapılacaksa, bu aranjmanın o üniversitelerle tartışılmasında büyük fayda var. Yani bana sorulsa şunu derdim, yani gidin bu modeli bir tartışın. Yani çünkü işin çok şey tarafı da var. Akılla çözülebilecek bir tarafı var. Yani ortadaki sorun yönetilebilirlik sorunu. Fakat Türkiye'deki kutuplaşmalardan, ideolojik tartışmalardan olaylar çok başka yere doğru taşınıyor diye düşünüyorum.
Zaten sizle en çok konuştuğumuz konulardan biri hep bu oluyor. Hep eğitim sisteminde bir değişiklik oluyor ve günün sonunda neden içeriye hiç sorulmadan tepeden karar verildi diye konuşuyoruz.
Evet, yani tabii Türkiye'nin tepeden sorun üretme şeyi pek yeni bir gelenek değil. Eskiden beri var. Benim hatırladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla YÖK mesela kurulduğu zaman, Yüksek Öğretim Kurulu, işte herkes çok itiraz etti. Herkes bağırdı, çağırdı. İşte seçimler olsun, bu değişir. Siyasetçiler devreye girdi. İşte seçimlerden sonra biz YÖK'ü kaldıracağız dediler.
Herkes YÖK'ü kaldıracaktı.
Şimdi kaç sene oldu? 82'den bu yana İşte bu yana kaç sene oldu? 30 sene oldu. YÖK hala orada. 30 seneyi aştı. Ve herkes de kaldırmıyor. Yani vazgeçmiyorlar YÖK'ten. Niçin derseniz? Siyasi iktidarlara büyük bir güç kazandırıyor. Böyle bir merkeziyetçi, tepeden organize bir yapı. O yapı sayesinde siz yönetebiliyorsunuz olayı. Çok daha rahat yönetebiliyorsunuz. Üniversitelere yönlendirebiliyorsunuz. Kimse vazgeçmiyor ondan.
Bu arada gerçi bir takım kaygılar yani, dinlendi. Bu Çapa Tıp Fakültesi ayrılmayacak diye karar verildi en son ama Cerrahpaşa ayrılacak.
Bir tanesi ayrılacak ondan. Evet. İkisi birden ayrılmaz zaten. Ya Cerrahpaşa ya Tıp
Fakültesi. Olan Cerrahpaşalıları oldu. Öğrenciler çok gergin. Acaba bu okuyanlar mezun olabilecek mi?
Tabii bir konuşuyorlar. Yok onlar yani öyle şeylere
yani
ben ihtimal
İstanbul
vermiyorum.
İstanbul Üniversitesi diplomasıyla mezun olabilecekler mi? Bu merak ediyor. Peki akademisyenler niye bu kadar kaygılı sizce? Madem bir problem yok bundan.
Bir sürpriz. Yani sürpriz gelişmeler üniversitelerde böyle hele yerleşik üniversitelerde bu tür sürpriz tepeden inme, fazla sorup etmeden bir sabah uyandığında karşında bulduğun şeyler pek doğru değil. Yani o yaratıyor, o tedirginliği yaratıyor. İş doğru olsa da, yanlış olsa da o tedirginliği yaratıyor. Yani bunun oturup bir süre akılcı bir düzeyde tartışılması lazım. Onun tartışılmadığı için türlü korkular devreye giriyor.
Ve iş siyasi bir kavgaya dönüşüyor. İşte,
tabii bunların hep söylediğiniz sorunların hepsinin çözümü var aslında. Yani İstanbul Üniversitesi adına yeni olan oluşum şimdi okuyan çocukların müktesep haklarını devam ettirir. İstanbul Üniversitesi adına mezun edilir. Yeni kurulan kurum mesela Paris'te. Değil mi? Paris'te bölünmüştür büyük üniversiteler. Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 11'e kadar gider. Yani Paris Üniversitesi'nin, Sorbonne'un şeyleri, kampüsleri. Değil mi? Yani bunların hep çözümleri var. Ama şey olmadığı için, açıklık olmadığı için, şeffaflık olmadığı için, bir gecede tepeden inme yapıldığı için herkes kendi teorisini, herkes kendi paranoyasını veya korkusunu üretiyor diye düşünüyorum ben. Biz mesela 1969-71'den sonra şeyi yaşadık. Robert Kolej'in Boğaziçi Üniversitesi olmasını yaşadık.
Doğru.
O da yani o zaman Robert Kolej'de hoca olan bazı arkadaşları büyük bir şeye doğru itti. Yani güvensizliğe doğru itti. Neden? İşte kendileri gelmişler. Bir sistemde çalışıyorlar. Şimdi bir sistemden geçiyorsun, başka bir sisteme giriyorsun. Orada yeni bir akademik haklar, yeni bir takım şeyler. Tabii bir huzursuzluk oluyor. Çünkü neden? Bilinmeyenlere doğru gidiyorsun. Bunu azaltmak lazım. Mesela orada sizin söylediğiniz çok önemli bir konu var. Yani bu çocuklar nereden mezun olacaklar diye. Şimdi biz 1971'de Robert Kolej'den girmiş, Robert Kolej'e girmiş ve Robert Kolej'den mezun olmayı bekleyen çocukları devraldı Boğaziçi Üniversitesi.
Ne Boğaziçi mezun oldu lan?
Ve bunlar esasında yasal olarak şöyle oldular. Robert Kolej adına Boğaziçi'nin mezun ettiği çocuklar oldu.
Ara bir formül yaratıyor.
Tabii
yani.
Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi mezunları 75'ten sonra gelmeye başladı. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
71 girişli oldu. 69 girişliler, 70 girişliler. Robert Kolej öğrencileri ama Boğaziçi Üniversitesi mezun etmiştir. Tabii yani o çocukların da yeni yapı işlerine geldi. Kimse ben Robert Kolej mezunuyum demedi. Boğaziçi Üniversitesi mezunum demeye başladı. Ama o gün yapılan anlaşma oydu.
Önemli olan yine...
Bize emanet edilmiş çocuklardı onlar.
Bakalım bugünküler ne olacak? Yarın ve öbür gün görüşülecek şimdi mecliste.
Evet.
Yine bulabildiğimiz tek formül keşke üniversitelere sorulsa. Yani
üniversite... Tabii şöyle... Üniversitelere sorulsa, üniversitelerin fikri alınsa, görüşü alınsa, daha şeffaf olsa, bütün bu tepkiler daha yumuşak olur. Ben olmaz demiyorum, olur. Çünkü siz çok uzun zamandır kabul görmüş bir yapıyı ve kendi kendine işleyen, kendi dinamikleriyle işleyen bir yapıyı, belki hantal bir yapı ama işleyen bir yapıyı bir gecede ben böyle düşündüm, değiştirdim diyorsunuz. O olmuyor işte. Yani iyi olmuyor, şık olmuyor.
Bakalım neler olacak, göreceğiz. Evet. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Medyaskop TV'de bugün üniversitelerin bölünmesi tasarısını konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.